Ayrım 12. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 107. Cumhur'u ilk o gece rüyasında gördü. Dinozor kılığında. Fırlak sarı dişleri yerli yerinde. Hatta daha da uzamış. Unuttun mu dedi Cumhur, salyalı ağzıyla. Mürşit unutmadığının ilk kez farkına vardı. Rüyasını dayanılmaz bir dehşet duygusu kapladı. Kalbi acıdan kor haline geldi. Varlığını yaktı. Bunca yılı unuttum diye kendini kandırarak yaşadığını anladı. Yaşamanın yolunu böyle bulabildiğini. Sabah uyandığında Cumhur'un pürüzlü diliyle yaladığı yüzünü tırmalarken buldu kendini. İğrenç, yapışkan salyasını tırnaklarıyla derisinden çıkarmaya çalışıyordu. Hemen banyoya koştu. Yüzünü uzun uzun ovalayarak, kazıyarak yıkadı. Aynada yüzüne baktı. Tırnakların bıraktığı kanlı izler. Tekrar uyumamak, uyuyup da tekrar Cumhur'u görmemek için yatağa dönmedi. Mutfağa gitti. Pencerenin önünde saatlerce oturdu. Hava sıcaktı. Güneş şehri kalın bir tabaka halinde kaplayan ağır, nemli bir pusla birlikte doğuyordu. Ama Mürşit dehşetten titriyordu. Hafızası yere düşüp patlamış bir bavul gibi açılmıştı. Yıllar önce yaşadığı ve yaşattığı her şey karmakarışık bir halde ortaya saçılmıştı. Güneş yükseldi. Ortalık iyice ısındı. Şükran ve Özgür uyandılar. Mürşit'in yüzü kanlı izlerle dolu, ter içinde, mutfak masasında oturduğunu görünce korktular. Kalbine bir şey oldu sandılar. Bir şeyim yok dedi. Uyku tutmadı. Şükran korkmuştu. Yüzüne ne oldu? Omuzlarını silkti. Söyleyecek bir kişi aradı. Tıraş olurken yaptım dese, sakalları 2 günlük duruyor. Kavga ettim dese, kim inanır? Ataletin arası 200 metreden ibaret olan eviyle, oteline mıhladığı bir adamın biriyle kavga etmesi, hayatında bir devrim olduğu anlamına gelir. Şükran rahat bırakmaz. Özgür de öyle. Israr ederler, anlattırmaya çalışırlar. Kötü bir rüya gördüm dedi, yüzümü tırmalamışım. Hayırdır inşallah, ne gördün? Hatırlamıyorum. Cumhur'dan söz etmedi. Ertesi gece rüya görmeyince, işkencenin bir seferlik olduğunu sandı. Ama birkaç gece sonra tekrar gördü. Sonra tekrar, tekrar, tekrar. Böylece Cumhur rüyalarına yerleşti. Şimdi her gece olmasa da, 2 gecede bir mutlaka şeytanını görüyor. Özgür babasının bira bardağını her gördüğünde alıp tezgahın altına koyuyor. İçki içtiğini yabancı gözlerden saklıyor aklınca. İçmiyormuş gibi yapsın istiyor. İçenlerin çoğu öyle yapıyor çünkü. Oğlu bu. Kof. Bu sahte hayata nasıl bu kadar erken uyum sağladı? Yalanla yaşamanın yollarını kimden öğrendi bilmiyor. Herkes yalan bir hayat yaşıyor. Ama tek acı çeken benim diye düşünüyor. Yine kendini acıyor. Zayıf çünkü. Kendini acımanın zayıflığın en belirgin işareti olduğunu biliyor. Gidemiyor. Gitmeye kalksa varacağı bir durak da yok. Gençliğini dolduran gelecek hayalinin gerçekleşeceği ülke hiç var olmamış. Var sanmıştı. Varmanın yıllarını alacağını ama sonunda hiçbir şey yapmasa bile varacağını sanmıştı. Yanıldığını anlaması için yaşlanması gerekti. Biz, ben ve benim gibiler niye gidemiyoruz diye düşünüyor. Sadece zayıflıktan mı? Madenci gitmiş ama vardığı yer Mürşit'in yanı. Yine kendi gibi birinin. Hafızasının duvarlarını yıkan, vahşet gecesinin her anını hatırlıyor artık. Engellemek için ne kadar çırpınsa da, gördüğü rüyadan sonra görüntüler sıraya girdi. Günahı, başı sonu belli bir film gibi akıyor gözlerinin önünde. İçinde kıyasıya bir kavga var. Bir yanı anlatmak istiyor, öbür yanı tekrar uyumak. Anlatmakla günahından kurtulacağını biliyor. Ama sır olmaktan çıkarsa belki, Cumhur'dan kurtulur, rüyaları temizlenir. Tekrar unutmaya çalışmanın boşuna olduğunu anladı çoktan. Ama bir yanı anlamak istemiyor. Açılan kapıdan buz gibi bir rüzgar esince dönüp baktı. Otelde kalan biri içeri girdi. Gençten, kavruk, ezik bir adam. Yürüdükçe hışırdayan naylon bir mont giymiş. Otele niye geldiğini söylemiştir mutlaka ama Mürşit hatırlamıyor. Buraya gelenler niye geldiklerini mutlaka söylerler. Dert söyletir çünkü. Hele buraya gelenleri uzun uzun söyletir. Bütün yeşilliği et meydanına dikilmiş ve bir türlü büyümeyen birkaç fidanla, kenar mahallelerdeki boş arsaları bürüyen otlardan ibaret olan, ufukları kararmış, parksız, kelebeksiz, arkadaşsız bu şehre ve tel tel dökülen bu sefil otele tatil yapmaya gelecek değiller. Bu zavallıların hayatın sırtlarına yüklediği dertler karşısında yapabildikleri tek şey şikayet etmek. Mürşit'in yaptığı gibi. Tek fark onun şikayetinin muhatabı kendisi. Adam kapıyı açık bıraktı. Sobanın başında oturanlar ters ters bakınca mahcup bir yüzle dönüp kapattı. Hava buz buz dedi özür dilercesine. Geçip bir sandalyeye ilişti. Yaşı belirsiz biri, mübarek, bir yağ be dedi. Asker parkasına benzer, kaba bir palto vardı üstünde. Eski püskü ceketinin yakalarını kaldırmış genç bir adam pencereden baktı. Yağsa yumuşayacak da niyeti yok dedi. Diğerleri de katıldılar konuşmaları. Hep beraber soğuktan yakındılar bir süre. Böylece ezik adamı aralarına kabul ettiklerini gösterdiler. Ezik adam börek paketini açtı. Buyurun diyerek hepsini davet etti. Öbürleri köfte ekmek almışlar. Asker parkalı birkaç lahmacun sardırmış. Sağ ol dediler. Arpa çaylı Orhan'ın pis dükkanında bile yemek yiyecek durumu yok hiçbirinin. Dışarıdan bir şeyler alıp geliyorlar. Lobide sobanın başında oturup yiyorlar. Mürşit onları izlerken gözlerinin ve dudaklarının uçlarının aşağıya baktığını düşündü. Hayatın bu adamları yere çektiğini, insanın yaşlandıkça kısalmasının nedeni bu. Kemiklerin kısalmasıyla ilgisi yok. Yer çekimi denen şey, dünyanın yorgunluğu aslında. Bizi yere çeken şey, dinmeyen bu yorgunluk. Börek yiyenlerden biri, çay nerede kaldı diye seslendi. Kibar bir tepsi çayla geldi dağıttı. Çay bardakları daima elleriyle çalışan bu adamların avuçlarında kayboldu. Bardaklar mı çok küçük, adamların elleri mi fazla büyük diye sordu kendi kendine. Biri televizyonun sesini açtı. Haberleri seyretmeye başladılar. Kıyamet haberi vardı televizyonda. Genç bir muhabir gözünü kameradan ayırmadan neşeyle anlatıyordu. Şirince diye bir köye çok sayıda turist gelmesi bekleniyormuş. Maya kehanetine göre 2 gün sonra kıyamet kopacakmış. Ama sırtı, maden dağına dayalı Şirince'ye bir şey olmayacakmış. Çünkü dağ M harfi şeklindeymiş. Kıyamet sırasında ortası yarılacak. İçinden bir gemi çıkacak. O sırada Şirince'de olanlar bu gemiye binip kurtulacakmış. Şirince esnafı, turistler için program yapmış. Mayalarla ne ilgisi varsa Hazreti İsa'yı da dahil etmişler. Programda son akşam yemeğiyle İsrafil'den sur dinletisi bile var. Muhabir bir lokantacıya menüyü sordu. Lokantacı saydı. Ateş çorbası, şeytan dolması, cehennem pilavı. Muhabir kendini tutamadı, güldü. Öbür dünyayı bile gülünçleştiren bu konuşmaya mürşit de güldü. Ama seyredenler gülmedi. Akıllarının karıştığını hissetti. İnanıyor olamazlar diye düşündü. Olabilirler mi? Nihayet içlerinden biri, askerdeki oğlunu görmeye gelen çürük dişli amca, ''Hadi lan'' dedi, kıyametmiş. Rabbim Hazreti Peygamberimize bile bildirmemiş ne zaman kopacağını da bunlara mı bildirmiş? O gülünce diğerleri de cesaretlendi. Dalga geçmeye başladılar. Ama incecik bir korku zihinlerinin dibinde duruyordu gene de. Ya gerçekten koparsa? Kıyamet alametleri hakkında konuşmaya başladılar. Deccal çıkınca kopacakmış dedi biri. Bir başkası, bina ile zina artınca dedi. 3 ayda bir dağıtıma gelen, otelin gedikli müşterisi, perakendeci Azmi de aralarındaydı. Onlar alamet değil dedi. Asıl alamet başka. Azmi'ye göre kıyametten hemen önce Fırat'ın suları çekilecekmiş. Nehir yatağından küp küp altın çıkacakmış. Kıyamet işte o zaman kopacakmış. Asıl alamet buymuş. Mürşit güldü. Altınla kafayı bozan bu şehre de ancak böyle bir alamet yakışır diye düşündü. Televizyon başka bir habere geçti. Konuya ilgileri dağıldı. Dertlendiler gene. Para hesabı yapmaya başladılar. Azmi sövdü saydı. Cuma günü gel ödeyeyim diyen borçlusu arazi olmuş. Patron tahsil etmeden gelme diyormuş. Nereden bulayım adamı dedi. Evini mi basayım ne yapayım? Dün akşam rakıyı madenci almıştı. Bugün sıra ondaydı. Kibara para verdi. Git bir 70'lik al gel dedi. Özgür olsa koridor ışıklarına para yok ama rakıya var değil mi diye başlar. Var, bir tek ona var. O da olmasa geçip giden günlere dayanamayacak. Mümkün olsa kalan ömrünü Şu anda isteyene verir. Almam diyen bir Allah'ın kulu da çıkmaz. Herkes pek seviyor hayat denen bu sıkıntıyı. Kimsenin ölesi yok. Madenci geldi. Elinde yine kebap poşeti vardı. Avluya çıktılar. Ateş dolu tenekeyi aralarına koydular. Ama pek fayda etmiyordu. Soğuk yüzlerini bıçak gibi kesiyordu. Pus çökmüştü. Karşı pencereler bile görünmez olmuştu. Bu gece ayaz fena dedilmişti. Üşürsen söyle, içeride devam ederiz. Madenci buranın yerini tutmaz ki dedi. İçeride şimdi bir sürü adam. Hem burada gökyüzüne bakıyoruz. Kebap paketini açtı. Sokağın başındaki arpa çaylı Orhan'dan almış yine. Orhan'ın dükkanı çok pis. Ama en lezzetli kebabı da o yapıyor. Masaları doğru dürüst sildiği yok. Kapının dibinde böcek ölüleri oluyor her zaman. Ocak devrildiği için yangın çıktı bir keresinde. Masa, sandalye ne varsa cayır cayır yandı. İst duvarların içine nasıl işlemişse, ne kadar badalansa da kusuyor. Büyük koyu renkli dalgalar var duvarlarda. İnsanı hasta ciğerleri hatırlatıyor. Gerçi diğer kebapçıların da pislik konusunda Orhan'dan aşağı kalır halleri yok. Şehir gelecekten vazgeçti. Bıraktı kendini. Her yerde bir çöküş var. İnsanları bir tek altın fikri ayakta tutuyor. O da olmasa herkes topluca intihar edecek sanki. Madenci kebapçının pisliğine fazla aldırış etmediğini söyledi. Ama bu akşam garson gözünün önünde bir müşterinin tabağında kalan sumaklı soğanı temizlerin durduğu kaba sıyırınca dayanamamış. Soğan verme demiş Orhan'a. Domates biber ver. Onlar pişiyor ne de olsa. Ateş iyi kötü temizlemiştir. Sefil bir hayat yaşıyor olabiliriz dedi ikisini kastederek. Ama müşterilerden arta kalan soğanları yiyecek kadar da düşmedik öyle değil mi? Acı acı güldüler. Kebabı ikiye böldü yine. Müşteri diye işaret etti. Ben hayır demekten bıktım. Sen ısrar etmekten bıkmadın dedi Mürşit. Madenci güldü. Kebabın yarısını pidenin arasına koydu. Konuşmadan yedi bir süre. Peynirci ölmüş ha dedi. Mürşit şaşırdı. Duymadım nasıl olmuş? İçeride şişlemişler. Sen nereden duydun? Madende konuşuyorlardı. Gene iyi dayandı. Hadiseden sonra 3,5 ay yaşadı dediler. Mürşit bekliyordu bunu. Gerçi kendini astığını duyarız diyordu. Adam gelini tecavüz etmediğine kimse inandıramadı. Madenci dışarıda linç edemediler. İçeride bitirdiler işini dedi. Hala kızgındı. Aklından katliamlar geçti Mürşit'in. Kırımlar, linçler. Geçmişte kalanlar, gelecekte gününü bekleyenler. Cehennem geçti aklından. Dünyanın hala soğumadığını düşündü. Katılaşmış kabuğun üstünde, sefil hayatlarını yaşadıkları bu gezegenin çekirdeğinin hala kızgın bir eriyik olduğunu. Cehennemin dünyanın uzağında, bilinmeyen soyut bir yerde değil, tam ortasında, ayaklarını bastıkları toprağın altında bulunduğunu, ortak cehennemlerini, dünyanın çekirdeğinde, kendi cehennemlerini, kendi çekirdeklerini taşıdıklarını düşündü. Tanrı'nın elinin dünyayı içi pelteleşmiş bir meyve gibi ikiye yardığını hayal etti. Ortasından taşan kızgın cehennem lavları onu yuttu. Cumhur gitmeyecek artık rüyalarından. Beyninin çekirdeğine yerleşti. Madenci kebabını yarım bıraktı. Plastik çatalla biraz bulgur pilavı yedi. Ucuz kağıt peçeteyle ağzını sildi. Bir sigara yaktı. Aklından bir şeyler geçiyordu. Acı, kötü bir şeyler. Güzel kaşları çatılmıştı. Kirpikleri titriyordu. 7 günde 150 ölü diye mırıldandı. Mürşit başını bir taş inmiş gibi sarsıldı. Göz göze geldiler. Kendi gözlerindeki dehşeti madencinin gözlerinde görebiliyordu. Nereden çıktı diye kekeledi. Maraş'ın yıl dönümüymüş bugün dedi madenci. İnternette gezinirken rastladım. Sen hatırlamazsın ki yaşın tutmaz. Hatırlıyorum. Orada mıydın yoksa? Hayır, İstanbul'daydım. Ama bir fotoğraf görmüştüm. Babamın çalıştığı gazetede. Kendine dair çok acı bir şey anlattı. 12. ayrımın sonu, sayfa 115.